Ayrım 5.
Milli mücadelede anti-emperyalist bir ideoloji ve bilinç söz konusu değildi. Buna hem teorik hem pratik olarak olanak da yoktu. İmparatorluğun konumu veriyken milli hareketin lider kadrosunun asıl amacı çöken devleti canlandırmaktı. Anadolu İhtilali'nin yazarı, ihtilalin ideolojisi hareketle beraber hatta hareketin arkasından gelmişti diyor. Aslında sonradan uyduruldu dese daha iyi olurdu. Samet Ağaoğlu da Türk Fikir Adamı 1919 ile 1923 arasında geçen bu devrenin ideoloji ve felsefesini yapamadı. Milli vicdandan doğan bu inkılap hamlesini anlatmak için gerekli sabır ve feragatla kendisini veremedi. İnkılap bu suretle hemen hemen birbirine zıt, birbirini yıkan nazari görüş ve şahsi anlayışların elinde olan milliyetçilikten geniş beynelmilerciliğe, liberalizmden sosyalizme kadar daralıp açılarak izahını sonunda bir takım dogmatik köşelerde buldu diye yazıyor. Aslında Ağaoğlu farkında olmadan kendini ele veriyor ve Türk fikir adamına haksızlık ediyor. Türk fikir adamı Ağaoğlu'nun sandığından çok sabır ve feragatle 1919-1923 aralığında yaşanan olayları tahrif etmek için büyük çaba gösterdi ve gerçeklerle ilgisi olmayan bir tarih versiyonu oluşturmayı da başardı. Daha sonraki dönemde kadrocular ve yöncüler tarafından yapılan zorlamalarda resmi ideolojiye ve resmi tarih anlayışına modern ve bilimsel bir görüntü kazandırma amacını taşıyordu. Avcıoğlu, Atatürk emperyalizme karşı savaşı emperyalizmle her an için uzlaşmaya ve onu dost görmeye hazır kadrolarla yapmıştır. İngilizlere karşı bir teslimiyet ve bir uzlaşıcılık kurtuluş savaşının ön plandaki kadrolarında derece derece gözükmektedir derken iki şeyi söylemek istiyor. Birincisi anti-emperyalist olmayan, üstelik emperyalizmle her an uzlaşmaya hazır kadrolarla anti-emperyalist bir savaş verilebilir. İkincisi Mustafa Kemal bu kadrodan ayrı onların dışındadır. Birçok yazarın kafasını bulandıran Mustafa Kemal'in 1 Aralık 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylediği şu sözleridir. Efendiler, biz bu hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı güven altında bulundurabilmek için toptan, milletçe bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı milletçe savaşmayı uygun gören bir doktrin izleyen insanlarız. Bu sözleri ne amaçla söylendiği önemlidir. Mustafa Kemal bu sözleri meclis içindeki ve meclis dışındaki sol muhalefeti denetim altına alıp etkisizleştirmek amacıyla bir manevraya giriştiği zaman söylemiştir. Birinci Dünya Savaşı içinde yapılan gizli anlaşmalarda İngilizlerin üzerinde önemli durduğu bir sorun da hilafetin ideolojik etkinliğinin ortadan kaldırılmasıdır. İslam Birliği, Pan-İslamizm gibi akımların ortadan kaldırılması ve İslamiyet'in bir birlik ve umut odağı olmasına son vermek için hilafetin tasfiyesi değilse İngilizlerin kontrol ettikleri bir bölgeye kaydırılmış bir merkez haline getirilmesi İngiliz emperyalizmi için büyük önem taşıyordu. Böylece Müslüman ulusların atomize edilmesi daha da kolaylaşacaktı. Öte yandan İngilizler Arabistan'ı da bütünüyle kontrol etmek istiyorlardı. Bu hem Hindistan yolunun güvenliği için hem de bölgede zengin petrol rezervlerinin varlığı nedeniyle İngiliz çıkarları için büyük önem taşıyordu. Müslüman nüfusunun yaşadığı geniş bölgelerde İngiliz hakimiyetinin pekişmesi için hilafetin tasfiye edilmesi gerekiyordu. Halife Sultan'ın en zayıf düştüğü dönemde bile İslam dini etkin bir ideolojik merkez olmaya devam ediyordu. Lloyd George anılarında Osmanlı halifesi İslam dünyasının başıydı ve İngiliz İmparatorluğu içinde her yandan fazla Müslüman vardı diye yazar. 17 Ekim 1919'da bütün Hindistan'da Türkiye için oruç tutulup dua edilir, genel grevler yapılır. Sevr Antlaşması'ndan sonra bu antlaşmayı yırttırmak amacıyla ve Hindistan'daki İngiliz hükümetiyle işbirliğinden kaçınan pasif direnme hareketi başlatılır. On binlerce Müslüman Hindistan'ı terk eder. Hindistan Milli Kongresi 1920 yılı sonlarında 15 bin delegeyle toplanarak Gandhi'nin işbirliğinden kaçınma programını milli program olarak benimser. Milliyetçi adayların hepsi seçimlerden çekilirler. Seçmenlerin %80'i oylarını kullanmaz. Bir kısım memurlar ve askerler İngiliz hükümeti hizmetinde çalışmayı reddederek görevlerinden ayrılırlar. Okullar boykot edilir. İngiliz malları satın alınmaz. 1921 Mayıs'ında Asman Çay Bahçesi'nde 12 bin işçi işi bırakır. Bengal ve Asman'da demir yolu ve gemi işçileri protesto amacıyla iki ayrı greve giderler. Ankara'ya yardım fonu kampanyası açılır ve toplanan para Mustafa Kemal'e gönderilir. Eylem o kadar geniştir ki hükümet 30 kişiyi tutuklamak zorunda kalır. Nehru ve Gandhi tutuklananlar arasındadır. Bu çabalar üzerinedir ki Hindistan kral sahibi Lord Reading ülkedeki İslam duygusunun şiddetini ileri sürerek İstanbul'un boşaltılmasını, kutsal yerler üzerinde halifenin egemenliğinin tanınmasını, Trakya ve İzmir'in geri verilmesini Londra'ya yazar. Bir Hintli Müslüman da bir zamanlar birçok Müslüman devletler ve krallıklar vardı. Bunlardan birisi ortadan kaldırıldığı zaman fazla bir üzüntüye kapılmıyorduk. Türkiye İslam devletlerinin en sonuncusu ve en güçlüsüdür. Yahudiler gibi vatansız insanlar olacağımızdan korkuyoruz diyecektir. Yukarıdaki alıntılar hilafet makamının ideolojik etkinliğinin her şeye rağmen hala ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İngiliz siyaseti için İslamiyet'in ideolojik bir merkez olmaktan çıkması arzulanan bir şeydi. Hilafetsiz bir Türk devleti, Batı'nın müttefiki olarak kaldıkça bu bölgedeki emperyalist çıkarların güvence altına alınmasını büyük ölçüde kolaylaştırırdı. Sonuç olarak hilafetin tasfiyesi emperyalizmin çıkarlarıyla da çakışmaktaydı. Bu nedenle emperyalistlerin hilafet ve saltanattan yana olduğu biçimindeki görüş sadece resmi ideolojinin bir uydurmasıdır. 2. Milli mücadelede kitle katılımı sınırlıydı. 1912 yılından beri ard arda gelen savaşlarda bir cepheden diğerine koşan emekçi halk, 1. Emperyalist Savaş'ın sonuna gelindiğinde her bakımdan bitkin durumdaydı. Köylerde erkek nüfus büyük ölçüde erimişti. Bu bakımdan 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914'ten 1923'e kadar geçen 8 yılda Müslüman nüfus %18 azalmıştı. Fakat halk kırımına neden sadece savaşlar da değildi. Ağır vergiler, ağa, eşraf, mütegallibe ve eşkıyanın baskısı ve zulmü, salgın hastalıklar ve açlık savaşlardaki kayıpları daha da büyütüyordu. Mustafa Kemal Nutuk'ta İzmir'in işgali karşısında halkın tavrı ile ilgili olarak milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette kendi lehine yorumlanamazdı der. Aslında halkın içinde bulunduğu durum onun yeni bir savaşa daha gönüllü katılmasına pek olanak vermiyordu. Her seferinde İslam dini ve padişah için savaşa yollanan halk, bu sefer vatan kurtarmak için savaşa katılmaya niyetli görünmüyordu. Osmanlı döneminin sonlarında savaşların yaptığı tahribatın boyutlarını hatırlamak için aşağıdaki alıntı uygun düşüyor. Çeşme ilçesinin gençleri askerliklerini Yemen'de yapıyorlardı. 1908'de Çeşme'de 20-30 yaşları arasında bir tek Türk erkeği kalmıştı, o da Cüce'ydi. Bu yüzden Çeşmeliler haklı olarak Yemen'e Çeşme Mezarlığı adını takmışlardı. Kitlelerin gönüllü katılımı olmadığı için mahalli ayan, eşraf, şeyh, ağa ve tarikat reisi ve din adamlarının prestijinden yararlanılarak kısıtlı bir katılım sağlanabilmiştir. Milli mücadeleye kitle katılımının sınırlı oluşu gerek milli mücadele gerekse daha sonraki dönemde özellikle de Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Kitle tabanının etkin olmayışı hareketin lider kadrosuna geniş bir manevra alanı bırakmıştır. Bu tüm düzenlemelerin kitleler dışında ve onun etkinliğinden bağımsız gerçekleşmesine olanak vermiştir. Oysa bir ihtilalin en kuşku götürmeyen yanı, yığınların tarihsel olaylara doğrudan doğruya müdahale etmeleridir. Milli mücadeleden sonra mahalli eşrafın iktidar bloğu içindeki konumu köylü kitlesi aleyhin olarak daha da pekişmişti. Sabahattin Selek, daha kısa bir deyimle milli mücadele hele bazı tehlikeli dönemlerde halka rağmen yapılmıştı. Durum böyle olduğu halde bu harekete milli mücadele denilmesi yanlış değildi. Çünkü mücadelenin insan kaynağını ne şekilde olursa olsun halk teşkil etmiş ve maddi mali imkanlar halktan sağlanmıştır diye yazar. Halka rağmen halk yararına mücadele yazarın bir buluşu değildir. Türkiye'de batıya rağmen batılılaşmak, halka rağmen halk yararına devrim yapmak garip ama yaygın bir saplantıdır. Osmanlı yönetici elitinin bakış açısını yansıtır. Elbette böyle bir zihniyetin temelinde de halka güvensizlik yatar. Bu zihniyete göre kitle hiçbir şeyi bilemez ve yapamaz. Neyin onun yararına olup olmadığına bürokratik aydın karar verir. Böyle bir yaklaşımın gerici elitist bir dünya görüşünün ürünü olduğu açıktır. Elbette yüzyıllarca halkı sömürerek yaşayan parazit yenilikçi Osmanlı bürokrasisi için halkı değil, kendi sömürü olanaklarını kurtarmak esastır. Sömürüyü güvence altına alan düzenlemeler ilerici inkılaplar sayılamaz. Fakat bir hareketin halk hareketi olup olmadığını belirleyen, savaşta insan kaynağını halkın teşkil etmesi değildir. Faşist hareketin tabanını da halk kitleleri oluşturur. Aynı şekilde emperyalist bir saldırı sonucunda da ölmeye ve öldürülmeye götürülen halktır, işçi ve köylülerdir. Bir harekete halk hareketi olma niteliğini kazandıran halkın, emekçi kitlenin, kendi kaderini tayin etmedeki bilinç ve kararlılığıdır. Tarihin öznesi olmadan ulaştığı seviyedir. Eğer siyasi harekete yön veren temel güç halk kitlelerinin siyasi tercihleri ise ve hareket kitlelerin yaşam koşullarını iyileştirici bir öz ve mesaj taşıyorsa o zaman gerçekten bir halk hareketinden söz edilebilir. Ne var ki kitleleri savaşa sokmada eşraf ve din adamlarının ideolojik güçleri ve prestijleri sınırsız değildi. Bunların yetersiz kaldığı koşullarda zor ögesi gündeme gelecekti. Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir kanun teklifinin bazı maddeleri şöyleydi. 3. Seferberlik emrine uymayanların malları alınır, evi yakılır, ailesi sürülür ve inat edenler yakalanınca idam olunur. 4. Birliğinden silahlı veya silahsız olarak kaçanlar hakkında 3. madde hükmü tatbik olunur. 5. Her köy ihtiyar heyeti kendi köylerindeki kaçakları yakalamaya ve hükümete teslim etmeye mecburdur. Bunda kasıt ve gevşekliği anlaşılanlar 3. madde hükümlerine göre cezalandırılırlar. 6. Kaçakları saklayanlar ve kaçmalarını teşvik edenler ve kolaylık gösterenlerin malları alınır, evi yakılır ve aileleri sürülür. Yukarıdaki maddeler, savaşa kitlelerin katılımının yoğunluğunu gösterdiği gibi, meclisteki ağa, paşa ve eşraf koalisyonunun emekçi halka karşı tutumunu da ortaya koymaktadır. Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemal Bey, kanun teklifi lehine yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Osmanlı Devleti'nin tarihinde gayet mühim bir devir vardır. O devirde iş görenler binlerce insan hiçbir meclisin iznini almaksızın öldürerek memleketi kurtarmışlardır. O devir köprülüler devridir. Korkup çekinmeye lüzum yoktur. İcap ederse bu memleketi kurtarmak için 500 bin kişiyi idam etmeli ve bundan asla çekinmemelidir. Yavuz Sultan Selim de bir gün İran'la ticarete koyduğu yasakları çiğnedikleri için 400 taciri ölüme mahkum eden fermanını onaylamak istemeyen Şeyhülislam'a şöyle demişti. Kalan üçte birin iyiliği için imparatorlukta yaşayanların üçte ikisinin canını almak vacip değil midir? Dikkat edilirse Yavuz Sultan Selim'den Köprülülere, Köprülülerden 1920'lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zihniyet hiç değişmeden devam ediyor. Memleketi kurtarmanın sırrı ortadadır. Asker kaçağını bulup çıkaramadığı için köy ihtiyar heyeti azalarının idam edilmesi, üçüncü maddenin uygulanması asalak sınıfların kitlelere bakışının tipik bir göstergesidir. Kocası kaçak diye evi yakılan, malları elinden alınan, çoluk çocuğuyla sürgüne gönderilen bir kadının böyle bir cezalandırmayla memleketi kurtarmak arasındaki ilişkiyi kavraması herhalde kolay değildir. Kanunun mecliste görüşüldüğü sırada Antalya mebusu Hamdullah Supi Bey söz alarak şunları söylüyor. Deniliyor ki kaçan askerin malları alınacaktır, ailesi sürülecektir. Arkadaşlar, ilahi ve dünyevi hiçbir kanun hatırlamıyorum ki bir mücrimi, suçlu değil yakalayamadık diye evlatlarını, masum çocuklarını, karısını öldürsün, kurban etsin. Bu itibarla düşünüyorum, acaba hicrete götürdüğünüz, tarlasından, ineğinden, koyunundan uzaklaştırdığınız kadınlar ve çocuklar gittikleri yerlerde yaşayabilecekler mi? Memleketimizin hicretler tarihini bilirsiniz. Toprağından çıkan 100 muhacirden 80'i muhakkak perişan olmuş ölmüştür. Madem ki kaçak çoktur, madem ki birçoğunu yakalayamıyoruz, o halde esasen harap olan, en büyük sefalete düşmüş olan zavallı köylerimizde son kalan evleri yakacağız, onların çocuğunu atacağız, kadınlarını süreceğiz, öldüreceğiz demektir. İstiklal mahkemeleri ile ilgili olarak Stenhouse'un yazdıkları da halkın milli mücadele karşısındaki tutumunu ortaya koyuyor. Yargıçları milletvekilleri arasından seçilen ve geniş yetkilere sahip olan istiklal mahkemeleri, milli hareketin herhangi bir direnmeyle karşılaştığı yerlerde derhal görev alıyorlardı. Halkın bu mahkemelerin kuruluşuna katılma hakkı yoktu. Silahlı kuvvetlerin maddi ihtiyaçları, idari kuvvetlerin yardım ve baskı tedbirleriyle karşılanıyordu. Böylece isyanların bastırılması ve devrim örgütü, Babali görevlilerinden pek farklı olmayan bir kadronun, memur, jandarma ve eşrafın elindeydi. Halk kitlelerinin bu faaliyetlere katılma oranı yok denecek kadar düşüktü. Kemalist hareketin aldığı tedbirler amaçlarına ulaşmalarına karşın başlangıçta halk kitleleri verilen kurtuluş savaşı ile içlerinden gelerek istek duyarak kaynaşmamışlardır. Hareketi Anadolu köylüsünün belirli bir oranda katılmış olması ülkenin en verimli siyasal gücünün tarih açısından bir nesne, obje olmaktan başka bir rol oynamadığını gösterir. Emekçi kitlelerin tarihsel sürece katılımının bu ölçüde sınırlı olduğu ortadayken, devrimden, Anadolu ihtilalinden ve benzeri söz etmek bu kavramları kullananların kuruntusundan başka bir şey değildir. Bir ihtilalin en kuşku götürmeyen yanı, yığınların tarihsel olaylara doğrudan doğruya müdahale etmeleri ise, Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yasama işlemlerinden biri, anan vergisi denilen sayım vergisini, hayvanlardan alınan, 4 misli artırmak oluyor. Böylece 3-5 hayvanı olan köylünün mallarını el konarak işe başlanıyor. Böylesi bir durumda köylülerin gönüllü katılımı mümkün olabilir miydi? Yıllarca süren savaşlar ve diğer talihsizlikler yüzünden takatsız kalan kitlelerin savaşa gönüllü katılımı son derece sınırlı kalmıştır. Fakat savaşın kendisi de sınırlı bir savaştı. Cephelerde ölen asker sayısı 9167 olduğuna göre milli mücadelenin abartıldığı kadar önemli olmadığı da anlaşılır. Cephelerde hayatını kaybedenler 9000 kadar olmasına rağmen çeşitli hastalıklardan hastanelerde ölenler 22543 kişidir. İstiklal mahkemelerinde mahkum edilenlerin sayısını bilmek ilginç olurdu. Bazı yazarlar, istiklal mahkemelerinde idam edilenlerin savaşta ölenlerden daha fazla olduğunu ileri sürüyorlar. Bu nedenle, milli mücadelenin 7 düvele karşı bir savaş olduğu biçimindeki görüşler hurafi üreticilerinin bir kuruntusudur. Asıl savaş, 1. Emperyalist Savaş'tı. Bu savaşta 2 milyondan fazla insanımız telef oldu. Hileci yöntemleri iyi bilen Osmanlı paşaları, ayan, eşraf, mütegallibe, din adamları halkı savaşa sokabilmek için 11 Ekim 1920'de bir yasayı meclisten geçiriyorlar. Bu yasaya göre her köylü ailesine çevrede bulunan ormandan 2 hektarlık bölümü temlik ediliyor. Kanunda köylünün orman sahibi edilmesi prensibi esas alınmış ve her köylüye 2 hektar orman temlik edilerek tatbikatına başlanmıştır. Ancak ormanın değeri halkça takdir edilmemiş bulunduğu için bu tatbikat memleket namına çok büyük zararlara mal olmuş ve ormana tapuyla sahip olan köylü çoluk ve çoluğuyla birlikte malını baltadan geçirerek kendisine verilen ormanı tarlaya çevirmiştir. 3 yıl devam eden ve büyük orman kaybına sebep olan Baltalık Kanunu 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra derhal durdurulmuş ve bir yıl sonra çıkartılan 15 Nisan 1924 gün ve 484 sayılı intifa kanunuyla orman ve köylü ilişkisi, ormanların takati esas prensibi dahil de yeniden ve muvakkatten bir düzene bağlanmıştır. Yukarıdaki alıntı ile ilgili iki nokta dikkati çekiyor. Her köylü ailesine 2 hektar orman veriliyorsa herhalde bu doğal park yapılsın diye verilmiyor. Köylü orman kesip satacak ve tarla yapacaktır. Yoksul köylüden başka ne yapması beklenir? Lozan Barış Antlaşması imzalanınca artık yoksul köylüleri savaşa sokmaya gerek kalmıyor. Yeni bir yasayla sorun çözülüyor. 1924'te çıkartılan 484 sayılı yasa 1937'ye kadar yürürlükte kalıyor. Devlet bu dönemde 1924-1937 birbirine eklenen ve yıllarca süren harplerle harap olmuş bir memleketin bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu bakımdan hem orman mahsulleri ve hem de para bakımından çok büyük olan bu ihtiyacın karşılanmasında milli servet olarak ormanlardan faydalanma cihetine gidilmiş ve ormanlar yerli ve yabancı özel teşebbüsün istismarına açılarak memleketin birçok yerlerindeki iyi vasıflı ormanlar uzun ve kısa vadeli mukavelelerle satılmaya başlanmıştır. İlginç bir mantık söz konusu. Bir taraftan ormanların tahrip edilmesini önlemek amacıyla orman yoksul köylüden alınıyor, öte yandan memleketin bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarını karşılamak için yerli ve yabancı özel kişilerin yağmasına sunuluyor. Böylece orman müteahhitleri aracılığıyla bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Bakanlık yayını devam ediyor. Fakat bir süre sonra bu usulün getirdiği zararların büyüklüğü karşısında orman satışları 1935 yılından itibaren kısmen frenlenmek ve kısmen de işletilmekte olan ormanlardaki kontrolün artırılması suretiyle 1937 yılına kadar devam etmiştir. Aslında yapılanlar Kemalist yönetimin felsefesine uygun düşüyor. Kemalist yönetim ısınmak, yemek pişirmek için bir ağaç kesen yoksul köylüyü hapse atarken ve ormanları yerli yabancı özel kişilere, hür teşebbüs, peşkeş çekerken pek yerinde bir iş yapıyor. Çünkü özel teşebbüs bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçları bitirip tüketmek için vatana büyük hizmetler sunuyor. Yalçın Küçük bu durumu değerlendirirken şunları yazıyor. Yoksul köylülerin ormanlardan yararlanmalarının doğurduğu sakıncalar çabuk fark ediliyor. Ancak yerli ve yabancı özel teşebbüsün yaptığı tahribatın fark edilmesi daha geç oluyor. Köylünün yaptığı tahribat 2-3 yıllık sürede fark ediliyor da müteahhitlerin yaptıkları tahribatın farkına varmak için tam 13 yıl geçiyor. 3116 sayılı ve 1937 tarihli yasanın 80 ve 82. maddeleri ormansız bölgelerde köy ve belediyeler civarında asgari 50 dekar büyüklüğünde ve mükellefiyet usulüyle ağaçlandırma zorunluluğunu getiriyor. İktidar güçlendikçe halka daha ağır mükellefiyetler yüklemeyi sürdürüyor. 1920'de köylüye orman dağıtırken 1937'de angarya usulüyle orman diktirilmeye başlanıyor. Yerli ve yabancı özel sermayenin tahribatı çok büyük olacak ki bu yola başvuruluyor. Milli mücadelede halkın gönüllü katılımı son derece kısıtlı olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de Osmanlı merkezi devlet yapısının ve adamlarının Anadolu'ya taşınmasından öteye bir şey değildi. Ankara hükümetinin basın yayın genel müdürlüğünü de yapan eski mebus Muhittin Birgen, Karabekir Paşa'ya Tiflis'ten şunları yazıyor. Ancak şunu iman etmişim ki Anadolu mücadelesinin başarıyla sonuçlanabilmesi askeri harekatın aynı zamanda kesinlikle bir sosyal hareketle birlikte yönetilmesine bağlıdır. Ankara'ya bazı arkadaşlarla bu düşünceyi savunmak üzere geldik, bir yıl uğraştık. Sonunda eski İstanbul hükümetinin yalnız ad değiştirerek tekrar Ankara'da kurulduğunu gördükten sonra görevimizin bir zaman için sona erdiğine karar verdik. O kadar parlak sözlerle mecliste her gün okunan dualara, Hacı Bayram Camii'nde iki yüzlücesine kılınan namazlara, ancak kelimeden ibaret olan halk ve millet hükümetine rağmen Anadolu halkı mücadeleyi tutmamış ve tersine ona karşı ayaklanmakta direnmiştir. Muhittin Birgen aynı mektupta askeri harekat sosyal davranışla birlikte yürütülmediği için savaş sonrasında başını siper içine saklayarak hedefini görmeden tüfek atan askerin hareketi gibi Anadolu'nun güçlerini ve fişeklerini boşuna harcamasından başka sonuç vermemiştir diyor. Aslında gerçek bir Anadolu hareketi hiçbir zaman olmadı. Osmanlı paşaları eşraf ve mütegallibe takımı da atılan kurşunun nereye varacağını çok iyi biliyordu. Nişancılıkta kusur etmiyordu. Bütün bu ve benzer yaklaşımların hep milli mücadelenin gerçek niteliğinin anlaşılamaması, anlaşılmak istenmemesinden kaynaklanıyor. Komintern'in 4. kongresinde Türk delegesi Orhan, Büyük Millet Meclisi bir ihanet hükümetidir. 1921 yılındaki Londra konferansından bu yana milli burjuvazi devrimci bir zihniyet taşımamaktadır, diyor. Aslında Londra konferansından önce de milli burjuvazi devrimci bir nitelik taşımıyordu. Milli burjuvazi diye bir şey yoktu. Fakat Londra konferansı ile emperyalizmle uzlaşma kapısı iyiden iyiye aralanmıştı, o kadar. Fakat o dönemde herkes onda ilerici nitelikler görmek eğilimindeydi. Bu nedenle halk, halkçılık, egemenlik, halk hükümeti, millet hükümeti gibi kavramlar bir anlam taşımıyordu. Taşımadığını daha sonraki gelişmeler gösteriyor. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesinde çıkan bir yazıda, "Vergiler iyi uygulanmadı, zenginler kayrıldı, fakirlere daha çok yükletildi" deniyor diye yazı yasaklanacak, İrade-i Milliye gazetesinin fedakar çıkarıcısı Selahattin Bey işinden atılacaktır. Halkçı, devrimci, anti-emperyalist hareket böylesi bir eşitlik ve adalet anlayışına sahipti. 1921 sonu 1922 başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel eğilimi, emekçi halk kitlelerine karşı gerici bir ittifakın pekişmesi yönündedir. Bu nedenle imparatorluktan cumhuriyete geçişi, toplumsal yapı hiç dokunulmadığı göz önüne alınınca bir hükümet darbesi saltanatın tasfiyesi olarak görmek gerçeğe daha uygun düşmektedir. Böyle bir darbiyede Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetinin de davet edilmesi gerekçe oluşturmuştur. Söz konusu davet, milli mücadele sürecinde fiilen hakim sınıflar bloğu dolayısıyla meclisin önderliğini ele geçirmiş olan Mustafa Kemal'in Bonapartist darbesini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat oluşturmuştur. Mustafa Kemal meclise padişahlığın ilgası ve padişahın yurt dışı edilmesi için bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifini incelemek üzere kurulan komisyonun aleyhte tavrı anlaşılınca komisyon üyelerine bir bildiri yollayıp milletvekillerini tutuklamakla tehdit etmiş ve sonuçta komisyon kararı olumlu çıkmıştı. Silahlı muhafızlarca sarılmış mecliste saltanatın ilgası kabul edilmiştir. Artık Osmanlı İmparatorluğu ömrünü tamamlarken yerini Mustafa Kemal Bonapartist diktatörlüğü alabilirdi. Eğer resmi tarihin ve ideolojinin yaymaya çalıştığı gibi gerçek anlamda bir halk hareketi söz konusu olsaydı, Cumhuriyet bir darbe sonucu kurulmazdı. Milletvekilleri gerçek bir serbest seçimle meclise gelmemişlerdi. Önemli bir bölümü de padişahın meclis-i mebusanının üyeleriydi. Geri kalanlar eşraf, mütegallibi arasından tayin edilmişlerdi. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilanı halk çoğunluğunun özgür irade ve isteğinin sonucu değildir. Öyle olsaydı Mustafa Kemal'in mebuslardan bir kısmını idam ettirmesi kolay olmazdı. Böylece eşraf ve mütegallibe bezirgen tüccar, Osmanlı bürokratlarıyla ittifak kurarak emekçi kitleleri sömürmeye devam edebilirdi. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında Afyon mebusu Mehmet Şükrü Bey ile Maliye Bakanı ve İstanbul mebusu olan Ferit Bey arasında geçen tartışma, milli mücadelenin niteliğiyle ilgili bilgi veriyor. Mehmet Şükrü Bey şunları söylüyor: "Biz burada memleketi savunmak, bağımsızlığını sağlamak için toplandığımız halde şu zavallı milletin, halkın, köylünün haklarını gözden uzak tutuyoruz. Oysaki köylüler ağır vergilerden kurtulmayı bizden bekliyorlardı. Biz geldik ve Osmanlı idaresinin temelleri üzerine yeni bir hükümet kurduk ve onun gibi milletin parasını gereksiz yerlere harcıyoruz. Biz memleketin ihtiyacına göre bir idare şekli bulmak ve kurmak zorunluluğundayız. Yoksa böyle babali temelleri üzerine yeni bir hükümet kurmakla milleti, köylüyü, işçiyi, yani ülkenin direkleri olan insanları geçim kolaylığına ve mutluluğuna ulaştırmak mümkün değildir.